Hoş geldiniz değerli tenis severler. Tenis raporuyla karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni şampiyonlarımız var. Cincinnati Masters geride kaldı. Sezonun 7. 1000 puanlık turnuvası erkeklerde. Novak Djokovic müthiş finalde, hatta epik finalde diyebiliriz artık, o kelimeyi kullanabiliriz. Carlos Alcaraz'ı mağlup etti 3 sette, 3,5 saat süren bir mücadele sonrasında ve kariyerinin 39. Masters şampiyonluğunu kazandı. Kadınlar tarafında da ev sahibi Coco Gauff finalde Muhova ile karşı karşıya geldi ve kendi evinde kariyerinin en büyük kupasını kazandı 2004 doğumlu tenisçi. Bu iki şampiyonluk üzerine konuşacağız ve Cincinnati Masters'ta yaşanan olaylar üstüne, diğer maçlar üstüne, diğer tenisler üstüne de konuşacağız yaklaşık 50 dakika boyunca. Niko İnibayrak'la. Hoş geldin Niko.
Hoş bulduk.
Yani izlediğimiz en güzel maçlardan biriydi son dönemde özellikle. Direkt ben erkeklerle giriyorum, hiç uyarıyı yapmadan söyleyeyim. Alcaraz Djokovic finali. Yani bu sezon 3. kez karşılaştılar. Toplamda 4. kez karşı karşıya geliyorlar ve gerçekten ne kadar iyi maç olduklarını da gösterdiler. Fransa Açık'ta eğer Alcaraz sakatlanmasaydı o maç da efsane olmaya aday bir maçtı.
Wimbledon'da,
evet, Wimbledon'da gerçekten 5 setlik güzel maç oynadılar. Ve Cincinnati'de 4 maçın içinde en iyi maçlarını oynadılar diyebilirim ben kendi adıma. Ve kazanan Novak Djokovic oldu ve bir anlamda da Alcaraz'a biraz daha dur bakalım dedi.
Hakikaten bu iki isim oynadığında değişik şeyler oluyor. Djokovic'in de bitmeyen çilesi. Yıllarca Nadal ömrünü tüketti Djokovic'in. Kazandı, kaybetti ama yıprandı. Tam da kariyerin son dönemlerinde biraz rahat bir emeklilik. İşte Federer bıraktı, Nadal sakat. Süpürecek derken bir tane daha artık, yani onu tanımlayamıyorum tam Alcaraz'ı. Yani yeni Nadal değil. Federer'i agresif oyunda örnek aldığını söylüyor. Djokovic kadar esnek olabildiğini görüyoruz. Hakikaten hibrit bir yapıyla karşı karşıya.
Toplama bilgisayar gibi.
Çok acayip. Dünkü maçta da gösterdi yine bunu. Wimbledon'da Djokovic'i yenerek zaten çok zor bir görevi başarmıştı. Yani bunu ilk denemesinde yaptı. Hı-hı. Nadal da ilk denemesinde, üçüncü denemesinde yenebildi Wimbledon'da Federer'i. Hı-hı. Şimdi bence Djokovic de şu anın çim spesiyalisti sonuçta. Yani mucizevi bir şeye imza attı hakikaten. Çok acayip şeyler izletiyor. Sen de söyledin. Madrid, 2022 Madrid bence o senin en iyi maçıydı. Hı-hı. Çok yakın bir maçtı. Djokovic'in de tekrar içindeki ateşi yakan maçlardan biridir bence. Roland Garros'un sağlıklı olduğunda iki oyuncudaki ilk iki seti acayip vaatkardı. Yani hep Zverev sakatlanmasa o Nadal-Zverev maçı ne olacak, evet, diye merak ederdik. Biraz o merakı, o hissi uyandıran bir maçtı. Orada psikolojik olarak da o etkilenmeyi yaşadıktan sonra Wimbledon'daki meydan okuması Alcaraz'ın. Berbat ilk setten sonra geri dönüşü. Hakikaten çok acayip şeyler izletiyorlar. Dünkü maçta 5 setlik bir şey olsaydı, Amerika Açık'ta maçı izliyor olsaydık, bu şeyde gitseydi. Çünkü 3 sette de İki hala böyle maç bittiğinde ya böyle şey olur ya bazen. Ya böyle Lost'u izlerken olurdu ya böyle, bir gecede 25 bölüm izlerdik, evet, 24 bölüm. Hani hakikaten böyle ya daha yok mu? Daha yok mu diye kaldık ekran başında yani. Keşke böyle 5 setlik maç olsaydı diyoruz.
Konserlerde bir set çıkar ya sanatçılar.
Aynen. Aynen. Bir kere daha, bir kere daha. Keşke yani öyle bir şey oynasalar. O tadı bıraktı gecenin 3.30'unda. Bizleri biraz uykusuz bıraksa da. Ki açık söyleyeyim ya, ben sabah biraz erken kalktığım için ilk iki setten sonra izleyemedim son seti. Çünkü dayanamadım. Biraz hastaydım. Sabah tekrarını izledim. Biraz üzüldüm yani.
Ben de burada ilk seti maçta görevliydim. İlk seti ben de pek izleyemedim. Evet, İkimizi toplayınca yani güzel bir yorum olacak. Bir detayı dinleyelim mi? VTR'mizi tamam, izleyelim. Erkeklerde Djokovic, kadınlarda Coco Gauff şampiyon oldu demiştik Cincinnati'de. Haberin detaylarını izleyelim, sonrasında konuşacağız.
Sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık öncesinde üst düzey tenisçiler Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde kozlarını paylaştı. Kadınlarda Coco Gauff kendi evinde şampiyon olurken, TV Bu Spor'dan yayınlanan efsane finalde Novak Djokovic, Carlos Alcaraz'ı 3,5 saatte mağlup etti. Sezonun 7. 1000 puanlık turnuvasında finalde dünya 1 ve 2 numaraları oynadı. Wimbledon finalinde rakibini 5 sette mağlup eden Carlos Alcaraz, ilk sette servis kırdırarak 4-2 geriye düştü. Ancak hemen sonraki oyunda servis kırarak maça dengeyi getiren İspanyol raket, sonraki 5 oyunun 4'ünü kazanarak ilk setten galip ayrıldı. İkinci sette de karşılıklı kırılan servislerin ardından tiebreak oynandı. Bir maç puanı çeviren Djokovic, tiebreak'te son 5 puanın 4'ünü aldı ve maçı karar setine taşıdı. Sıcak bir havada oynanan ve özellikle Djokovic'in koşullardan etkilendiği finalde son set nefes kesti. Setin 7. oyununda 5. denemesinde servis kıran Djokovic, 5-3'te rakibinin servisinde maç puanları buldu ama bunları kullanamadı. 5-4'te kendi servisinde 2 şampiyonluk puanı daha bulan ve bunları da kullanamayan dünya 2 numarası servisini kırdırdı. Şampiyonu tiebreak belirledi. 4-4'ten sonra üst üste 3 puan kazanan Djokovic, 5. maç puanında galibiyete uzandı. Rakibiyle oynadığı 4. maçtan 2. galibiyetini elde eden Sırp tenisçi, dünya sıralamasında da Alcaraz'la arasındaki puan farkını 20'ye indirdi. Djokovic, kariyerindeki 39. Masters turnuvasını kazanarak en yakın rakibi Rafael Nadal'la farkı açarken, bütün Masters turnuvalarını en az 3 kez müzesine götüren tek raket oldu. Turnuvanın kadınlar tarafında ise şampiyon Coco Gauff oldu. Finalde Carolina Muchova ile karşı karşıya gelen Birleşik Amerikalı tenisçi 6-3 ve 6-4 ile maçtan galip ayrılarak kariyerinin en büyük şampiyonluğunu elde etti. Deneyimli koç Brad Gilbert'la çalışmaya başladıktan sonra 2 hafta önce 500 puanlık Washington turnuvasında mutlu sona ulaşan 2004 doğumlu Gauff böylece CV'sine 1000 puanlık bir turnuva eklemiş oldu.
Evet, detaylar bu şekildeydi. Biz de erkekler finaline daha derinlemesine bakmaya başlayalım artık. Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz. Şimdi Carlos Alcaraz 2,5 senedir konuştuğumuz Challenger Tour'dan beri gelecekte büyük patlama yapacak dediğimiz tenisçi. Ve o patlamasını yaptı zaten ve artık buradan alıp götürecek diye düşünüyoruz. Ama tabii ki Djokovic eski toprakların artık hani son savaşçısı diyebiliriz. Yani Nadal sakat olduğu için bu sene pek gösteremedi kendini ama artık o da hani gelecek sezon için bir şeyler yapıyor. Şu an için geçmiş şampiyonların son temsilcisi Djokovic ve Alcaraz arasında bir hikaye var bu sene. Djokovic işte Avustralya Açık'ta başladı, Fransa Açık'ı kazandı, Alcaraz Wimbledon'u aldı ve geride Amerika Açık var ama bu Cincinnati finali özelinde de yani biz Alcaraz için Sinner ve Rune diyorduk her zaman. En büyük rakibi olacak. Gelecek için de olabilir. Ama Djokovic birkaç sene daha ben buradayım ve Alcaraz'ın en büyük rakibi ben olacağım. Tıpkı Federer ve Nadal'da olduğu gibi diyor.
Ya Djokovic'in bu next gen hatta next gen şeyi nefreti mi diyeyim ya da hani bu kadar kolay bırakmayacağız hırsı acayip. Çok takdire şayan bir yandan da. Dün de aslında biraz yaş farkı mı dersin artık? Onu hissettirdiğimiz anlar oldu hissettiğimiz anlar. Yani 4-2'den ilk seti 7-5'te vermesi Djokovic'in. Orada uzun bir mola kullandı. Döndü çok iyi gözükmüyordu. Sıcak bayağı çarpmış gözüküyordu. Biraz Roland Garros finalinin tersi bir senaryo var gibiydi. İşte havluyla başını sardığı bir sekans var. 2-2'de galiba ikinci sette. Sıcak bayağı bir etkilemiş gözüküyordu ki kariyerin başlarında da biliyorsun çok cebelleştiği, bu yüzden çekilmek zorunda kaldığı maçlar vardı. Sıcakla ilişkisi her zaman çok iyi olan bir isim olmadı zaten. Burada da 32-33 derece ama yanılmıyorsam nem. Hissedilen şey daha da fazla.
Sıcak değil de nem.
Sıcak değil de nem olayı Cincinnati'de biraz başını ağrıttı Djokovic'in. Biraz da yani şey olduk açıkçası. Ben de biraz hani ya biter de yatarız gibi düşünüyordum. O noktada sergilediği duruş şeyi belli ediyordu. Ya ben Amerika Açık öncesi bu çocuğa iki kere üst üste maç kaybetmeyeceğim diyordu. Bu sefer hakikaten zaten hani Amerika Açık'ta her zaman bir en güvenli hissettiği ortamlardan biri olmadı Djokovic'in. Gerek kendi yaptıkları, gerek işte orada Nadal'a, Federer'e karşı maçlarda hep daha az desteklenen, hatta hiç desteklenmeyen oyuncu olması, işte hakemle yaşadığı olay, gidememesi, turnuvada oynayamaması vesaire sicili biraz şey yani. Normalde baktığında 23'ün 5-6'sı Amerika Açık'tadır ya falan diyorsun hızlı düşününce. Sonra 2 olduğunu görüyorsun sadece. 3 değil 2. Say bakalım.
Say bakalım güzel. Sayarım da şimdi program uzar. 2011'de var.
2011.
2013.
13'te
Nuri yendi. 2015 var. 2018 var bir de.
2018'de nerede var? Kimi yendi?
Del Potro yarı finalde yendi. Finalde de
Del Potro finalde yendi. 3 tane var. Yine az, yine azmış.
Az canım, az tabii ki. 5-6
yani 7 finali var galiba. Bir de şeyi çok abi, Nishikori mağlubiyeti var 2014'te. Acayip bir mağlubiyet. Hiç olması gereken bir şey değildi falan. Neyse. Onu hissettirdi yani Djokovic. O noktada Djoko Smash gördük bir tane. En kritik yerde, servis kırdırdığı yerde. Ama bir şekilde hakikaten tarif edemiyorum ben artık. Yani fiziken tükenmiş gözüküyorsun. Adam seni Wimbledon'da yenmiş. Burada da artık domine etmeye başlamış ikinci sette maçı. Bir break önde. Daha net vuruyor toplara. Daha iyi hissederek vuruyor. Hakikaten işini zorlaştırmak için her şeyi yapıyor ama Bir noktada oyunu dengeye getirmeyi başardı. Rallileri uzattı.
Sanırım şu oluyor ya.
İnanılmaz iyi vole vurdu. Yani en son çok övdüğümüz bir Medvedev maçı vardı ya Paris'te. Servis vole oynamaya başlayıp maçın ritmini değiştirmişti. Ya o güne benzer bir vole performansı izledik.
Sıcak diyoruz hep, Djokovic daha yaşlı olduğu için ya da Djokovic'in geçmişinde sıcakta kötü anlar olduğu için daha çok etkiliyoruz ama sanırım o yorgunluk Alcaraz'ı da etkiliyor. Yani Alcaraz her ne kadar genç olursa olsun karşısındaki Djokovic onun adeta ruhunu emiyor. Yani o bütün enerjisini emiyor bir şekilde oynadığı oyunda. Çok zorladı zaten Alcaraz. Alcaraz'ı turda bu kadar zorlayan başka bir tenisçi nadir çıkar. Ve zaten çok genç bir tenisçi. Djokovic'le yaşadığı deneyim onu çok sarsıyor maçlarda. Yani Fransa Açık'ta gördük. Wimbledon'da kazandı. Çok büyük başarı. O yüzden büyük başarı zaten. Burada 3. sette ilk 2 sette hiç çift hata yapmayan Alcaraz 3. sette 5 tane çift hata yaptı. Ve kritik yerlerde yaptı çift hata. Bir oyunda 2 tane yaptığı da oldu. Yani burada bu bize bir şey söylüyor aslında. Yani Djokovic'in 2. seti çevirmesi, servis kırıp sonrasında tiebreak'le kazanması Alcaraz'ın zaten fiziksel olarak yorulduğu bir maçta zihinsel olarak da eyvah Djokovic geldi ve şimdi beni yenecek düşüncesini kafasına sokuyor bence. Bu nedenle normalde düzgün servis atan adam son set geldiğinde çift hata yapabiliyor veya yapacağı vuruşları yapamıyor rally içinde. Kolay vuruşları yapamıyor. Ben biraz buna bağlıyorum. Hem fiziksel olarak enerjisini emiyor Djokovic karşısındaki insanın hem de tabii ki maçta geriden gelerek zihnine giriyor.
Tabii yani en iyi noktaya çıktığınız yerde seti kapatamadınız mesela ikinci sette. Orada o geri dönüşüne izin vermesi ki orada da aslında iyi duruşlar sergilediğini, üçüncü sette de bu sefer 5-4'te o oyunu kapatmasına izin vermediği oyun çok epikti. Hı hı. Orada vurduğu birkaç tane forehand var hakikaten. Hı hı. Çok sağlam backhand'de durduğu vuruşlar var. Hı hı. Karşılıklı bir çok iniş çıkışlı bir maç oldu. Gerçekten çok iniş çıkışlı bir maç oldu ama tam da bu maçtan beklenildi bir şey. Yani hakikaten 3. sete, final setine bir tiebreak de çok yakıştı bu maçta. Hı. Biraz daha yakın bir tiebreak olabilir miydi? Olabilirdi, evet. Ama tam bir irade savaşı gördük. Biraz Avustralya Açık finaline benzetiyorlar. 2012'de. Orada da üstünü Djokovic yırttı Djokovic o hırsla. Burada da markası inşallah kızmıyordur. Bunlar şey hareketler, tehlikeli hareketler. Acayip bir reaksiyon verdi. Hmm. Hani hakikaten biz daha ölmedik mesajıydı. Amerika Açık öncesi bize bayağı bir acayip şeyler hayal ettirdi. Yani şu an gezegenin en iyi iki erkek tenis oyuncusu. Hiç şüphesiz. Üçüncü diyebileceğimiz isimle aralarında ne kadar farkı olduğunu dün gördük. Yani Alcaraz maça gelene kadar bir sürü 3 setlik mini maraton maç oynadı. Tom maç Paul puanları çevirdi. Yani bu kaç bomboş forehand'i vursa finale bile çıkamıyordu. Evet. İşte Purcell gibi aslında zorlanması gereken bir isme karşı zorlandı. Sordular zaten basın toplantısında. İşte nasıl hissediyorsun? Yorgunluk var mı? Üst üste 3 daha fazla kortta kaldı çünkü. Yani turnuvada ilk maçı oynayacakmışım gibi hissediyorum dedi. Bilmiyorum artık ne kadar gerçeği yansıtıyor. Çok iyi bir ekibim var, fizyo ekibim çok iyi. İnanılmaz iyi hemen recover oluyorum dedi. İnanılmaz iyi yenileniyorum dedi. Hakikaten de ya şey diye düşünenler vardı. Ya hakikaten en iyi oyunu finalde bulacak Alcaraz. Çünkü bulamadı bir türlü. Toronto'da da bulamadı. İki, burada
iki
da çok bulamadı.
Yok, evet. Yani ya, Wimbledon'dan sonra
biraz daha ters bir rakip. Şurada Sinner Medvedev'e denk gelse belki kesebilirdi biletini çeyrek finalde, yarı finalde. Şansa çok zor olmayan bir kurayı zora çevirdi. Djokovic de tam tersi yani. Özellikle bazı işte Fritz maçın ikinci seti. 2015'e mi geldik dedik yani. İnanılmaz. Hı. Servis, forehand hiç oyuna sokmadı. Return da acayipti. Çok daha az çetrefilli bir yoldan geldi ama ilk senaryo gerçek oldu. Alcaraz iyi oyununu bulmuştu yani. Özellikle 4-2'den sonra. Hı hı. Orada seti çevirdi. İkinci setin ortasına kadar şey gibi vardı yani hakikaten 2005 Federer Agassi vardır aslında yaş olarak da benzer. İlk set Agassi çok iyi girdi. İşte aldı ama yetmedi. Sonra Federer vites arttırınca da biraz oraya girmişti maç aslında. Yani Alcaraz biraz vites arttırdı. Artık Djokovic'i de çok
Agassi şey Federer arasında o kadar yaş farkı yok ama.
Ya 2005'te 33 ve 22 idi işte. 24'tü.
Var mı o kadar? Ha.
Tabii. 33 veya 34 yaşındaydı Agassi. Son finali zaten. Öyle bir şey veriyordu ama Djokovic işte öyle gözükmesine izin vermiyor yani. Hakikaten
öyle.
Bambaşka bir...
Nasıl nereye kadar gidecek böyle ben merak ediyorum.
Çok merak açıkçası. Ediyorum. Yani bakıyorsun fiziksel olarak asla yani hani sıcak çarp sıcak muhabbeti olmasa böyle fiziksel olarak bitkin görmezdik onu. Yani sıcak her zaman kariyerinde onun en büyük belalarından biri oldu. İkinci setin ortasındaki o düşüşten sonra
bir şekilde bir şey bulup çıkartıyor.
Arasında İşte 15 yaş fark var. 15 yaş var mı? Kaç yaş var? 2004, 2003. Var. 16 yaş var. Demezdik yani. Evet. Zaten onu da diyor. Yani onun için Alcaraz'ın iki sette kapatması lazım.
Neredeyse yani iki katı yani aradaki yaş farkı.
Bu arada fark ettim. Şubat'tan beri ilk defa sert kortta maça çıktı Djokovic. Yani Dubai'den beri ilk defa sert kortta maça çıktı.
Indian Wells'ta Miami'de oynayamadı.
Oynamadı. Toprak turunda başladı. Evet. Çime geçti. Doğru. Yani bir de böyle bir durum var ki Cincinnati bayağı hızlı bir korttur yani. Toronto'dan da hızlı, Amerika Açık'tan da hızlı. O yüzden aslında çok bir Amerika Açık için moral, özgüven şeye var ama oyun projeksiyonu için çok bir şey söyleyemeyebilir
öyle,
yani.
Ama geçmişteki istatistiğine baktığında yakın Amerika Açık. Burada da çok final oynayıp sadece iki kere kazanmıştı. Bu üçüncü kazanmıştı.
Evet, evet. Burada mesela Federer'in Djokovic'e en rahat hep üst 6-0'ları evet. falan var. Çünkü bayağı hızlı hakikaten. Evet. Kortlardan biridir Şangay'la birlikte. Oradan da anlayabiliriz.
Maç sonuna gidelim istersen.
O çok güzeldi maç sonu.
Önce bir kupa seremonisini dinleyelim. Orada iki tenisçi de gerçekten çok güzel kupa konuşması yaptılar. İkisi de birbirlerini övdü. Duygusal anlar da yaşadı Alcaraz özellikle kardeşinden bahsederken. Bir izleyelim bakalım neler söylenmiş.
Good evening everyone. It's gonna be tough for me. It's gonna be tough for me to talk right now, but I try to do my best. First of all, I want to congratulate Novak once again. It is amazing playing against you, sharing the court with you, learning from you. So close. So this match was really close, but I learned a lot from a champion like you. So congratulations to you and your team. Then I want to say thank you to my team. That we are working really hard, you know, to stay in this stage, to play this kind of matches, these finals. I'm grateful to have a team like I have, like you guys. It's amazing to work with you. I want to say thank you not only in the professional part, but even in the personal part. You are a great example for me that I learned from you every day. So I want to say thank you to all of you. And then I have my brother here as well. It's it's great to have you here, supporting me every day, to make me be a better person every day, learning from you as well. So thank you very much for being with me this. In this day, thank you.
So much to say and so little energy, to be honest. I would like to return the respect to Carlos and his team. I think we all lost praise words for what you are doing on the court and off the court. You're an incredible person and a champion. Congratulations on amazing career so far. You know, a lot of the players never managed to reach those heights in entire careers, and you managed to, what you managed to do in the last 2-3 years is unbelievable. So well done, and good luck to you and your team for the rest of the year. Boy, you never give up, man. Jesus Christ. I mean, I love that about you, but, you know, sometimes I wish that you maybe play a few points just like this, you know. Spanish never die. Okay, good. I've heard that before, you know. Or I've experienced this before. Maybe not like this, or maybe yes. I don't know. I really don't know anymore. What I want to say is that next, I want to thank my team for going through highs and lows with me again and again. Yeah, I don't know sometimes how you guys do it, how you get along with me, but thank you. Thank you for sticking there and staying in the difficult moments throughout my career, but you know, also today, it's been a roller coaster, definitely one of the toughest and most exciting matches I was ever part of on any tournament, definitely today. It did feel like a Grand Slam final, even more than that, to be honest. You know, every match that we play against each other goes the distance. So, yeah, I'm hoping we can play in some weeks' time in New York. That would be nice. That would be nice. For the crowd. I don't know about me. It would be nice if...
Gerçekten yine yani her tenis maçında olduğu gibi, büyük seviyedeki kupa seremonisinde olduğu gibi yine çok sıcak konuşmalar ve yapay değil. Yani gerçekten ikisi de bunu hissederek konuşuyor.
Şurada ne zaman şöyle bir laf sokma, bir gerilim izleyeceğiz, çok merak ediyorum. Var mı? Çok
Murray'nin merak... şöyle kötü bir bakışı vardı. Roddy'nin de yine Federer'e kötü bir bakışı vardı.
Yani en fazla bakışta kalıyor yani.
Ya da yani soğuk konuşuldu, oldu ama laf sokma burada olmaz.
Şey çok iyiydi. Lina'nın maç sonu konuşmaları çok eğlenceli. Evet. Avustralya açığı kazandığında evet. Bayağı keyifliydi. Çok da esprili bir insan kendisi bu arada hakikaten. Beklemezsiniz soğuk evet. görünümünün altında. Kortta da çok rengini belli etmezdi.
Özellikle eşi koçuyu da aynı zamanda
aynen, onunla atışmaları. Aynen öyle. Ya dediğim gibi yani çok şeye geçer bu. Kayıtlara geçer yani. Çok güzel böyle konuşmalar vardı. İşte 2017 Avustralya açık güzeldi.
2012 Avustralya açık.
2012 Avustralya açık keza adamlar yani.
Sandalyeden kalkıp.
Bir yandan üzücüydü. Hani tişört yırtma orada da olduğu için evet. benzer bir his.
Benzer.
Adam dejavu yaşıyor onu diyorum yani. Hani İspanyollardan biraz rahat etseydi, biraz hak etmedi. Messi gibi bir emeklilik hak etmedi. Çok birkaç böyle rahat şampiyonluk. Ama orada da Alcaraz'ın son dönemine denk geldi.
Ya
ama
şey güzel, rahat üstü kapalı, keyif vermiyor.
Üstü kapalı güzel yani. Yani Amerika Açık'ta da evet. devam edelim. Hakikaten
şey yanlış anlaşılmasının önüne geçiyor. Hani ben seni yeniyorum, gel yine yeneyim değil de hani seyirciler için iyi olur diyor.
Tabii. Aynen. Yani zaten öyle bir şey dememiştir yani. Yani 3 Wimbledon'da yenip bir de burada yenmiş olsaydı öyle anlaşılırdı da. Hı-hı. Aslında yani sana bir Grand Slam kaybettim. Hı-hı. Gel burada revanş alacağım gibiydi. Yani biraz da bizim istediğimiz bu yani. Şu an diğer turun geri kalan oyuncuları ya belki Medvedev Djokovic ilginç olabilir gerçekten. Bir intikam, bir revanş niteliği var çünkü ama yani şunun devamını görmek...
Bu arada Rune de gerçekten büyük maçları iyi oynuyor. Djokovic'i yendi. Evet, yani
Rune Alcaraz, Medvedev, Djokovic yarı finallerine ben çok okeyim.
Çok güzel olur.
Hatta Sinner Alcaraz da olur. Ya Sinner de Alcaraz'la iyi eşleşiyor her şeye rağmen. Ters geliyor yani
evet.
bir noktada. Öyle de olacak gibi ya. Yani biraz o şey açıldı yani Root vesaire... Tabii ki hala erken. Hani Amerika tabii. için bambaşka kendine özgü dinamikleri var. Biraz daha serin bir havada oynanacak. O muhakkak etkileyecektir buradaki sıcaktan sonra. Ama hayal ettirdiği şey hakikaten şu maçın 5 setlik versiyonu bir pazar gecesi internet kırılabilir yani. Şöyle 5 set sonu tiebreak'le bir tane.
Onu düşündüm. Bu maç gecenin 3.30'unda bitti. Ben birkaç tane tweet attım işte o maçın heyecanıyla ilgili. Bayağı interaksiyon aldı.
Evet, evet.
3.30'da evet, yani tabii. Türk tenis izleyicisi yerinde izliyor. Bu dedi ki bu maç eğer daha prime time'da oynansaydı daha çok ilgi çekecekti.
Ben ona acaba bir sene kadın bir sene erkek önce başlıyor. Çünkü Cincinnati yani Federer mesela Mardifşi yendiği maçı hatırlıyorum finalde. Akşamüstü. Akşam yemeğinde izlediğimi hatırlıyorum.
2011 miydi, 2010 muydu?
11 veya 10, hı. aynen. Yani ekstra sıcaktan mı biraz ileri aldılar? Amerika'da da bittiğinde, 4'te başladı, Grand Slam saatinde
belki
başladı
o zamanlar
genelde.
Tam hatırlamıyorum, Kadınlar Finali Cumartesi de oynanıyor olabilir ama emin değilim yani.
Yani bilmiyorum. Daha erken başladığı finalleri hatırlıyorum. Yine Djokovic'i yendiğim Cincinnati Masters finalinde maçı izleyip dışarı çıktığımı hatırlıyorum. Yani gece olmadığını çok iyi hatırlıyorum. O yüzden biraz şey geldi, garip geldi. Hı. Belki ekstra sıcaklardan dolayı biraz kaydırdılar.
Ama öncesinde de kadın maçı vardı zaten. Kadın finali vardı.
Yani i̇şte yani hani
11,
4'te başladı.
Yerel saatte 1.30'da başlıyor kadınlar.
1.30'da başladı. Belki kadınlar cumartesiydi.
Olabilir.
O zaman ikisini de aynı saatte başlatıyorlardı. O da olabilir. Ve tabii Amerikan prime time'ında sonuçta bu pazar için. Bizim için başlangıç saati fena değil. Pazar gecesine gelmesi. biraz şey oldu.
Ya bu basın toplantısıyla ilgili de hani Alcaraz'ın senden çok şey öğrendim,
kısa sürede
öğreniyorum dediği kısım önemli. Ki yenilgilerden bir şey çıkarttığını zaten biliyoruz büyük tenisçilerin. Karşıdan direkt bir masterclass dersi alıyor birebir yani.
Doğru.
Kardeşini görünce çok duygulandı. Çünkü biliyorsun ağlamıştı maç içerisinde, maç sonunda oturduğu yerden. Sonra hani normal kendi konuşurken veya Djokovic'i tebrik ederken öyle bir gözleri dolmadı ama kardeşinden bahsettiği zaman bir duygulandı. Ayrı bir bağ var muhtemelen kardeşler arasında. Küçük kardeşi de zaten tenisçi. Onu da biliyoruz. Bekliyoruz kendisini.
Büyük kardeş biraz daha bu yolda onu destekleyen kişi muhtemelen olmuş. Böyle biri feragat eder ya aynı yaş grubunda. Herhalde o oldu. Ama ağlaması, duygulanması güzel yani şu açıdan. Biraz sinirlensin, dişleri bir kemirsin yani. Yani neden kaybettim diye ki daha da ıslansın, daha acayip şeyler izleyelim.
Mesela maç içerisinde locasına da çok bağırdığı anlar oldu, sinirlendiği anlar oldu. Ki ben seviyorum, bak işte burada ağladığı bölüm gelecek şimdi. Ben istiyorum böyle olmasın, robotik olmasın tenisçiler. Sinirlendiği zaman bunu göstersin, kimseye zarar vermeyecek bir şekilde. Djokovic de keza bir ara çok bağırdı, yanlış bir besin veya gıda takviyesi getirdiler. Çok kızdı ona. Maç sonrasında gönül aldı. Yani ben de bana nasıl katlanıyorsunuz ilk çıkışlarıma diyerek. Ki birçok maçta Djokovic locasına bağırıyor. Ivanisevic olsam bununla mı uğraşacağım deyip giderim yani.
Ivanisevic de gergin, sinirli bir oyuncuydu oyunculuğunda yani. Hani
ya, eğlenceli anları vardı da.
Vardı da ama genel olarak kendini de yani çok sinirlenirdi. Evet yani hani genç nesil bilmez. Şu an oynasa böyle şey o zaman ilginç demeçleri de vardı yani şimdi. Söyleyemez onları da kadın tenisi hakkında filan.
Tabii tabii.
Korkunç açıklamaları var. Google'layabilirsiniz. Biraz gençlik hatası diyelim onlara. O tarz figürün bambaşka bir şekilde. Ama bir yandan da iyi toparladı. Yani Vaida'dan sonra,
çok yani
fizyodan sonra önemli değişiklikler.
O Vaida'nın ilk ayrılışlarında zaten hem sakatlık üstüydü. Hiç ben dedim Vaida'sız yapamayacak.
O Vaida'nın şeyden ayrıldığı falan belliydi. Ya ameliyat olmuyorsan ne halin varsa gör ayrılayım. Evet. Sonradan öğrendik orada ameliyat olmayı reddettin. Yani ben daha İyiliği için bazen yaparsın ya da katlanamazsın ya çok sevdiğin birini. Daha fazla hata yapmasına dayanamayıp çeker gidersin. Yani. Büyük ihtimalle biraz duygusal bir yönü vardı ama Djokovic yapan etmenler de bunlar.
Peki
biraz
adın Yannick Sinner, Niko. İzliyorsun bu maçı. Ne hissedersin?
Yani ne bileyim Yannick Sinner çıkmazdı maça. Yani Alcaraz yolundan gelseydi 3-4 tane böyle 3 setlik maç çok bir şey izleyemezdik. Yani, nasıl olacak bilmiyorum.
Adın Daniil Medvedev. Oturuyorsun kenarda izliyorsun. Yani Grand Slam şampiyonusun. Şu maçı izliyorsun.
Ya Medvedev olsam çok şey yapmazdım da. Yannick Sinner yani
bu
olsam
seviyeyi görmek var. Rakipler için de çok zor. Yani bu seviyede ya, iki tenisçi.
Acı olan Sinner'in ara ara çıkabiliyor olması yani. Belli şeylerle. Yani maç, ama çok maç, yani tamamen taban arası artık yani bu kadar farkı olmaması lazım. Yani Yannick Sinner olsam biraz hüzünlenirdim açıkçası. Ki Djokovic'e de kafa tuttuğu maçlar oldu. Alcaraz'ı yendiği maçlar da var.
Bu sene yendi
işte. Evet, iyi eşleşiyor ama biraz neyi doğru yaptıklarını iki isminde.
Onu Sinner'de konuşacağız.
Kanalize olmak isterdim açıkçası. Özellikle Djokovic'in.
Grafiklerimizi izleyelim. Grafiklerimize bakalım. Bir 5 numaradan başlayalım. Bu seneki Masters şampiyonlarını bir hatırlayalım. Hepsi TV Spor ekranlarındaydı. Indian Wells'te Alcaraz şampiyon olmuştu. Miami'de Medvedev, Monte Carlo'da Rublev, Madrid'de Alcaraz, Roma'da Medvedev, Kanada'da Sinner.
Geçen hafta dedik ya Djokovic'in hiç yok, nasıl olur filan. Zaten bazılarına katılmadı.
Yanılmıyorsam 2004'ten beri büyük üçlünün en az biri kazanıyormuş Masters.
Evet.
En az bir tane. Bu da en geç kazandığı yıl içinde olmuş Djokovic. Bakalım geriye Şangay ve Paris kaldı.
İyi oynadı turnuvalar Şangay'da, Paris'te Djokovic'in. Aday olacaktır bir numarayı özellikle düz bitirmek istiyorsa bu seneyi bir numarada. Şimdi bakarız zaten birazdan.
Onunla konuşacağız. Hemen bir sonraki grafiğimize geçelim. Aktif Master şampiyonları. Djokovic 39 şampiyonlukla Nadal arasındaki farkı 3'e çıkardı. Andy Murray 14, Medvedev 6, Zverev 5, Carlos Alcaraz 4, Tsitsipas 2. Tabii birileri yazmadık buraya çok olduğu için. Biriler de var.
En az 2'yi kazanın listeye girin.
Aynen diyoruz. Öyle. En az 5 farklı Masters turnuvası kazananlara bakalım. Orada da Djokovic bunu 3 kez yapmayı başardı.
Bu 23 Grand Slam'dan daha etkileyici ya.
Yani 3 kez 9 turnuvayı da kazanmak. Yani
Nadal'la Federer'in tam circle'ı tamamlayamadığı bir şey bu. Yani Nadal'ın Şangay'ı yok. Sezon sonu da yok. Ayrı tutuyorum onu ki burada sezon sonu dahil değil.
Dahil değil.
2 yeterince inanılmazdı. Hepsini kazanmış olmak da yeterince inanılmazdı.
Ki onu da burada Cincinnati'de 2018'de başarmıştı ilk
defa. Üçleme yapmış olması benim en akıl sır erdiremediğim istatistiklerden biri. Bunun için büyük konuşuyorum. Bunu Alcaraz bile kıramaz. Bence bu kırılmazlık mertebesinde. Yani şöyle söyleyeyim. Will Chamberlain'in 100 sayısı da bence kırılacak bir gün NBA'de. Bu zannetmiyorum. Bu bayağı iddialı bir rekor çünkü.
100 sayı en çok yaklaşan Kobe.
Yani şu anki yeni şeyde Doncic bir gün ben 100 sayı atacağım diye çıkarsa atar. Devin Booker atar. LeBron atardı bence. Yani şu oyunun hızı falan.
Bu ve savunma diyorsun.
Bu acayip yani.
Ve savunamama diyorsun evet. NBA'de. Hemen bir sonraki açık dönemde en çok kupa kazananlar 8 numaralı grafiğimize bakalım. Djokovic orada da sıralamada Landl'ı geride bıraktı. Burada Jimmy Connors 109, Federer 103. İkisi de inaktif tenisçiler. Djokovic 8 şampiyonluk daha kazanırsa Federer'i yakalayacak.
Yakalayacak.
Landl 94, Nadal 92 ile takip ediyor. En çok maç kazananlara bakalım. Burada da aynı sıralama var. 1274 maç Connors, 1251 maç Federer, 1069 maç Djokovic, Landl ve Nadal'ı geride bıraktı. 1068'er maç kazanan.
3 yıl daha sanki.
3 yıl daha. Tabii maç başına 50, bu da biraz yıl başına zor. 50 galibiyet.
3'te kalır gibime geliyor. Yani.
Evet. Muhtemelen öyle olacak. 3'te
kalır. 1200'e yaklaşacak. 1180, 1200'e yaklaşacak ama bilmiyorum. Bunun için yani turnuva ve bunun için biraz şeyim.
Peki şimdi o zaman bir numara muhabbetlerine geri dönelim.
Dönelim.
Bir dünya sıralaması gelsin ekranlara erkeklerde. ATP dünya sıralamasında bir numarada hala Alcaraz var. 9815 puan ama 20 puan gerisinde Djokovic. Onu takip ediyor. Şimdi Amerika Açık'ta Alcaraz son şampiyon. 2000 puanı koruyacak mı, koruyamayacak mı? Ama zaten üstüne koyamayacağı kesin.
Yani en ihtimalle 9815'te
kalacak. Djokovic ise 0 puan aldı geçen sene ve üstüne her tur geçtikçe puan koyacak. İlk turda elenmediği takdirde Djokovic Amerika Açık sonrası yeniden bir numaraya yükselecek.
İlk tur 60 puan galiba elersin. 10 puan mı?
10 puan.
İlk turda elenmedi takdirde tabii ikinci turda elenince.
Aynen ikinci yani tur 45 alınıyorsam.
Bir numaraya yükselecek.
Bir numara yükselecek. Çok büyük ihtimalle bir numara olacaktır ki zaten Alcaraz'ın şampiyonu koruduğunu düşünüyorsun. Şampiyonu koruyamazsa zaten finalde yenilirse, yarı finalde yenilirse zaten Djokovic hiç puan kazanması dahi.
Kazandığı takdirde bir de 2000 puan öne fırlayacak.
Aynen öyle. Aynen. Ki Alcaraz da daha önce 800 puan kaybedecek yani finalde yendiğini düşünelim. Tabii. 2800 puan öne fırlayacak.
Acayip bir denklem.
Evet.
Ve büyük ihtimalle sezonda bir numarada tamamlaması da yetecek şey olacak Amerika Açık'ı kazanması.
Olabilir ama Paris'ten bir final koruyacağı var. Orada bir iki tane 500'lük turnuva, 250'lük turnuva falan kazanmıştı.
Alcaraz da oraları oynamadı gerçi Amerika Açık sonrası
evet.
Yok.
O yüzden orası bir sezon sonu henüz belli değil. Tsitsipas hani şu an için hak ettiği yere düştü diyelim. Gerçekten çok kötü performans gösteriyor. Yine Holger Rune kariyer bu turnuvada erken vermesine rağmen bir basamak yükseldi Tsitsipas'ın düşmesiyle ve kariyerin en iyi derecesini yükseltti bir basamak daha diyelim.
Burada ilk 5 seneye çok değişmez gibi yani.
Sinner belki girer oraya.
Rudu geçer. Yani Tsitsipas, Rublev. Bilmiyorum Rublev'in de sağ solu belli olmuyor hakikaten. Kötü bir Amerika şeyi geçirdi. Hı hı. Ama ilk 5 seneye çok değişmez gibi ya. Sinner'in de artık biraz daha tutarlı, sağlıklı. Fiziksel kalitesini yükselttiği. Zihinsel bir sorun olur ben çok düşünmüyorum. Onun da sorunu herkese tersi olur. Onun da sorunu fiziksel biraz yani.
Belki de. Belki de. Büyük kupalara bakalım. 12 numaradaki fotoğrafımız.
Büyük derken boyut olarak mı büyük kupalar?
Değer olarak büyük kupalar. Grand Slam.
Burada Alcaraz 20 milyon dolara en erken ulaşan oyuncu olmuş para ödülünde.
Yani şöyle zaten yani bundan 20 sene sonra da bir turnuva belki 20 milyon dolar verecek olduğunu bilemiyorum.
Enflasyon azizim.
Djokovic 68 büyük kupa kazandı. En yakın rakibi Nadal 59, Federer 54. Büyük kupalar neler? Grand Slam'ler tabii ki. Yıl sonu finalleri, Masters turnuvaları, olimpiyatlar. Böyle baktığınızda Nadal'ın hiç sezon sonu turnuvası yok. Djokovic'in 6 tane var. Orada Federer'le paylaşıyor rekoru. Rekoru demeyeyim. Federer'le aynı sayıda. Grand Slam'lerde rekor Djokovic'te. Masters'larda rekor Djokovic'te. Öyle olunca da Djokovic aradaki farkı da açarak aslında hani GOAT'luk tartışmasında çok önemli bir istatistiktir bu.
Ne diyorduk GOAT'a? Türkçe'ye çevirmiştik.
Kulvarının en
gösterişli ismi mi?
En çok izleneni mi?
Keçi olarak
keçi olarak çevirmişler.
Kulvarının en çok
kullanan varsa lütfen beni unfollow etsin.
Keçi denir ama ya. Keçi güzel.
Keçi güzel. Cincinnati'nin kupasını dikkatliysen değişti.
Değişti. Minik değişiklikler. Aslında aynı şeye sadık aynı kalındı. Tarza diyelim.
Bu 2018'deki
Kütahya'da.
Bu limon mu bu? Ben bunu bilmiyorum tamam.
Limon ağacı gibi herhalde. Ya. Vardır, araştıralım. Saksı olur bunlardan güzel. Çiçek koyulur.
Bu senekine bakalım. 2023'teki kupaya bakalım. Böyle bir...
yani benzetme yapasım geldi ama yasak şu an yapmayalım. Yani, güzel ama. Güzel, değişik bir çalışma.
Ben eskisini daha çok beğeniyorum.
Eskisini daha mı çok beğeniyorsun? Evet. Yok ya, yenisi daha iyi bence. Renk geçişi falan. Daha çok sevimli. Daha, boyutu aynı ama.
Daha sevimli. Yönetmeniz bak güzel bir burada bir şey yaptı bize.
Ne dedi? İkisini yan yana koydu. Gözüyle. Ha şey, şekil yaptı.
Yan yana koydu.
Teşekkür ediyoruz bizi zahmetten
kurtardın. Ben soldaki diyorum, sen sağdaki diyorsun. Sağdaki peki. Sinner Kanada'yı kazandıktan
İnsan
sonra...
İnsan şöyle Federer'in elindeki halini koyar ya.
Federer şu tenisi bırakan arkadaşımız için. Sinner geçen sene şampiyon oldu. Dediğim gibi fiziksel bir sorunu var. Çünkü kariyerin en büyük kupasını kazandıktan sonra gelip burada ilk maçta nefes nefese kalamaz.
Evet yani.
Onu aşacaktır muhtemelen. Rune iki turnuvada
yani, erken eriyor. Yani hani çok formda bir oyuncuya denk gelirsin. Evet. Masters kuralları sakattır hakikaten. Evet. Gelirsin sert bir kuraya, tamam kaybedersin yani, ne bileyim Musetti çıkar bir yerden bir şey çıkar, hani Sonego iyi servis atar filan da yani Lavevic de anladın, yazdan beri ortada yok, toprak sezonunda harcadığı enerjiyi kalmadı işte, bir şey yani.
Sineri sinir yapan şey bu
sinir
zaten.
Çok kolay sinir maçlarda.
Siniyor. Çünkü yani gerçekten izliyorum, bacağını tutuyor, topallıyor. Yani
aynen, belini bir tutuyor bir böyle.
Bir check-up'a girsin.
Aynen. Bir full body check-up lazım.
Rune için de şunu söyleyelim. Hadi o da
hazır Amerika'dayken bak kötü. Stanford'un doktorluğu falan çok iyidir. Phoenix Suns.
John Hopkins.
Yok yok. Stanford şöyle, Phoenix Suns takımının doktorları aynı zamanda Stanford'dan destek alıyorlar. Bir ara böyle tüm kariyeri sakatlıkla bitmeye yakın oyuncular Phoenix'te bir kendine geldi. Bundan sonra Stanford tıp ekibinin...
Bayağı bir doktoru vardı.
Hans Forward Müller mi? Müller. Wolfhard.
Wolfhard. Yani
yolluyorlardı orada.
Diz sakatlığı, aynen. Index sakatlığı.
O zaman da yiyorduk ama o kadar iyi miydi? Çok emin değilim. Türkiye'de Ömer Hoca, Ömer Taşer. Hı-hı. Dünya çapındadır hakikaten. Çok belki de alanın en iyisi olabilir. Neyse, onu geçelim. Yani oraya gitmişken bir gitsin Stanford'a.
Çok... Tabii mail at onun menajerine.
Bu arada Google'da şeyde güzel bir yazı var. Stanford tıpın sporcuları böyle... Grant Hill'i falan bile sağlıklı oynatmışlardı. Yani bu basketbolda en hakikaten en Charles Barkley'nin bir lafı vardı ya. Yani Grant Hill at olsaydı çoktan vurmuşlardı diye. Hakikaten Grant Hill'i bile ayaklandırmış bir yerdir.
Chicago'da bir kardeşimiz vardı. O da çok sakatlanırdı. Kimdi? 3 numara.
Derrick Rose mu?
Ha, Derrick Rose.
O yani. Şu hala iyi oynuyor ama çapraz falan şanssızlıktı biraz. Hı. O kadar patlayıcı bir oyuncunun böyle sakatlıkları olabiliyor maalesef.
Kadınlara geçelim. Artık son 13 dakikamız. Tabii ki bu bizim yeniliğimiz bir turnuva olduğu için erkekler tarafı biraz daha uzun konuştuk.
Derinledik.
Goff, yani Brad Gilbert bu kadar mı etkiledi? yani çalışmaya başladıktan hemen sonra Washington şampiyonluğu, kariyerin en büyük kupasıydı o zaman 2 hafta önce. Şimdi de Cincinnati'de kendi evinde Muhova'yı mağlup ederek 1000 puanlık bir turnuva kazanmış oldu. Wimbledon'da ilk turda elendikten sonra da çıktı 12 maçın 11'ini kazanmış oldu.
Yani Brad Gilbert aslında erkekler tenisine daha çok damga vurmuş bir isim. Andre Agassi ile beraber çıkış yaptılar diyelim. Andre Agassi'nin 8 Grand Slam'ın 6'sı Brad Gilbert'ın koçluğu altında geldi. Andy Roddick'le çok iyi bir 2 yıl, 2003-2004 Amerika Açık Şampiyonluğu.
Bir numara yükselmeden önce mi?
Dünya bir numaraya beraber yükseliyorlar. Bıraktığında 2003 yılını bir numarada tamamlıyor. Hı hı. 2004 Wimbledon finali. Sonra Federer geliyor. Brad Gilbert diyor ki buna benim antrenörlük yeteneklerim yetmez diyor. Ve ayrılıyorlar orada. Şaka bir yana tabii. Ya bundan da 10 küsur yıl sonra Andy Roddick'le maçtan sonra Tennis Channel'da yorumcuydu Andy Roddick. Golf maçından sonra. Hani ona sordular. Sen de onunla çalıştın hani neleri iyi yapıyor diyor. Ya yani biraz anlatmakta zorlandı tekniğe girmeden ama kabaca şey diyor. Yani hani çok karmaşık şeyleri basitleştirme becerisi inanılmaz diyor Brad'in. Yani metodu harikadır. Adım adım gitme konusunda çok iyidir. Adım adım gittiğinizi hissedersiniz. Sonra bir süre sonra bakmışsınız ki aslında o katman katman iç içe geçmiş ve bunu otomatik yapıyorsun. İşte Goff'un oyunundan, forehandleri daha kortun işte geri çizgiye yakın isabetle vurmasından, servisinin gelişmeden bahsetti. Bunlar hep yani Brad'in etkilerini ben çok rahat hissediyorum dedi. Yani Washington'dan önceki ve işte Cincinnati'den önceki Goff'la şimdiki Goff arasındaki farkı onunla çalışmış bir insan olarak çok rahat hissediyorum dedi. Herhalde şey, hakikaten bazı öğretmen vardır ya, muazzam anlatır dersi. Evet. Çok daha iyi anlarsın yani. Aynı dersi, farklı öğretmen çok sıkıcı hale getirebilir. Biraz herhalde öğretim yolundaki o yolu yani biraz fark yaratıyor.
Muhtemelen şimdi Roddick'in bu röportajını ben maç sonu yorumunu duymamıştım. Tabii ki o bu işi daha iyi bilen, daha iyi gözlemleyebilecek bir insan. Ben şöyle düşünüyordum, yani zaten golf seviyesini artıracaktı. Ama tabii bu kadar arttırmayacaktı. O arttırmasının yanına biraz Gilbert da biraz daha arttırınca böyle bir anda bir patlama yaşandı gibi. Yani doğru zamanda geldi aslında gibi hissediyorum Gilbert için. Burada tabii daha önemli olan kupayı kazanmak ama Świątek'i de mağlup etti 9. denemesinde. Ki bu da çok önemli bir basamak.
Set alamamıştı. 7'de 14 set. Yani bırak maçı. Zaten seti ilk seti aldığındaki halini görsem maçı kazanmışçasında bir şey oldu dedim. Buradan kayıp gidebilir. Oraya hafete de kapılmadı.
Ya bir de 2004'lü kız. Şimdi bakıyorsun 19 yaşında da. Yani teenager olarak geçiyor. 20 yaş altı olduğu için. Artık o mental gücü de, o kendine güvenini de bu üst üsteki şampiyonlukta aldı. Şimdi Świątek korksun Amerika açıkta. Tabii öyle
yani,
diyeyim yani.
Ya Wimbledon'da da şimdi ilk turda elenince biz de burada sorgulamıştık ya. Acaba olmayacak mı yani? Çok gördük bu ara böyle bir süre 15-16 yaşında parlayıp 3. 4. tur çeyrek final görüp.
Sisibelli,
sonra
Uden.
Uden bir olmayan Amerikalı özellikle çok gördük. Acaba mı dedik ama çok doğru yerde geldi bu Amerika açık öncesi. Hani tabii bir finalde oynayarak aslında seviyesini göstermiştir Roland Garros finaline yükselerek geçen sene ama ya Muhova karşısında falan çok özgüvenli girdi. Yani Muhova da terstir, anlamazsın birden ne olduğunu.
Çok.
Hakikaten çok tekniğiyle sizi uyutur, aynen öyle. Ama çok iyi girdi maça. Servisinde çok iyiydi. Geri düştüğü, break verdiği yerlerden çok çabuk geri toparlamayı başardı. Hakikaten tam anlamıyla böyle olmasını beklediğimiz seviyede bir oyun oynadı. Kısa zamanda bir set kaybetmeden şampiyonluk Washington'da. Cincinnati'de, işte Toronto'da zaten Pegula'ya kaybetmişti. Evet. Çiftler partneri, çok iyi tanıyorlar. Onlar da çiftler partneri. Biri Toronto'da şampiyon oldu. Świątek'i yendi.
Birbirlerine konuşuyorlarmış ve birbirleriyle hani birisi yenilince üzülüyorlarmış aslında.
Tabii burada çiftlerde katılmadılar o yüzden. Diğeri de bir hafta sonra Cincinnati'de şampiyon oldu. Ayrı ayrı şampiyon oldular. İlginç. Świątek'i yenerek ikisi de.
İga'yı yenen şampiyon oldu.
Aynen öyle. Tabii yani şey gerekli yani kadın tenisine böyle bir potansiyelin kinetiğe dönüşmesi lazım yani. Sabalenka, Rybakina, Świątek de biraz şu trenddeler. Yine o tutarlılıklarını, biraz istikrarlarını kaybettiler hakikaten. Tam umutluyduk. Üçlü bir rekabet göreceğiz diye. Yine Amerika açıkta bu arada ritim arttırabilir üçü de.
Olabilir.
Olabilir. Yani sonuçta şey de değiller. İlk turda gidiyoruz, eleniyoruz gibi bir değil. Yani Rybakina zaten biraz programlamanın kurbanı oldu maalesef.
Geçen sene.
Burada bu hafta.
Bu hafta.
Aynen öyle. İşte Toronto'da da keza öyleydi. Amerika açıkta Goff da bu dört diye, yani üçlüye katılırsa değişik bir kadınlar tarafı izletirler
2019'da
bize.
2019'da Mert Koç, Mert Ertung'a bir tweet atmıştı. Bundan 5 sene sonra bir numaralarda kimler olur diye kadınlar ve erkeklerde. O zamanki hani recency bias dedikleri, o zamanın iyi olan tenisçinin aslında hep iyi olacağını düşündüğümüz şeyde. Ben erkeklerde Djokovic, Nadal demiştim. Nadal sakatlandı ama Djokovic bir numara olmaya aday.
Sakatlanmasa ki ilk 5'ti yani.
Yani. Kadınlarda da Goff ve Halep demiştim. Halep 1, Goff 2 demiştim. Ama Halep'in bir doping skandalı ortaya çıktı. Tabii hala sonuçlanmamış bir dosya. Goff'u da 2'de görüyordum. Ama tabii Świątek orada patlama yaptı o 5 sene içinde. Hiç yoktan Rybakina geldi. Sabalenka'nın bu kadar yükseleceğini tahmin edemiyorum.
Ki sen onu beğenenlerden biri olarak
yani
oyununu.
Goff zaten hani benim burada olmasını beklediğim bir tenisçiydi. Şu an 6 numara yükseldi sıralamada. Sezon sonuna doğru eğer Amerika açıkları iyi bir koşu yaparsa, sezon sonunda iyi oynarsa ilk üçte görebiliriz Goff'u. Gelecek sezonda artık onun bir numara hedefleyeceği, Grand Slam şampiyonunu hedefleyeceği, netice bir Grand Slam finalisti yıl olacak.
Şimdi Amerika açık için başlar o baskılar. Yani Amerikan tenis medyası zaten böyle bir isim bekliyor. Şimdi New York'a gitmeden bu şampiyonlukla. Yani Toronto koşusu da iyiydi bakma. Yani Wondroshova'yı 6-3, 6-0'la geçti. Yani Pegula'ya kaybettiği maç. O da birbirini çok iyi tanıyan iki isim. Washington şampiyonluğunun arasında geldi. Şimdi biraz o sorular. Świątek de çok keskin gözükmedi. Hızlı kortlar her zaman bir tık sorun olabiliyor. İşte Sabalenka'nın her zaman dark side'a geçme ihtimali hala var maalesef. Burada da bazen bazı maçlarda oyun çıkışları yaşadığını gördük. Muhova maçı
geriden,
da.
Geriden gelip kazandı Muhova yanılmıyorsa. Yani tabii gerideydi. Tabii.
Aynen.
Yani Fransa açıkta olan şey.
Yine Wimbledon'da olan şey. Tekrar gibi. O çeyrek final, yarı final şeyine girdi.
Örümcek ağları kafasını doldurmaya başlamış.
Burası önemli bir sınav olacak onun için. Rybakina keza Wimbledon'da biraz Jabeur'e elindeki maçı vermiş gibi oldu. Oradan henüz bir toparlayamamış gözüküyor. Bir fırsat olabilir, neden olmasın. Ya o baskılarla baş edebilecek bir olgunlukta bence. Biraz şey de işe yaradı yani. Ailesi biraz atlet bir aileden geliyor. biraz sanki fazla müdahildi. O ayrılık, o sınırların çizilmesi de bir noktada.
Evet,
yani bu bir yere kadar sizi götürüyor. Bazen çalışıyor da bu sistem. Ben buna çok inanmıyorum. Yani antrenörümü eve gidince görmek istemem açıkçası. Yani. Yani i̇şte Tarık Hoca vardı, ben o da zordur.
Oyuncudan oyuncuya değişir. Yani kişine göre değişir. Belki bazısı ister. Yani evet, ben de görmek istemem. Sen de görmek istemezsin ama bazıları görmek isteyebilir.
Bana başka bir şey hatırlatmaz yani. Karşı koltukta antrenörüm oturuyor yani. İşte ben eşim, tenisçi, evliyim. Yani ne konuşacaksınız abi? Yani bu böyle kaybedilmiş bir maçtan sonra açıp hadi şey mi izleyelim ya? The Beer mi izleyeceksin yani? Umarım diyebiliyorlardı ki diyebiliyor oldukları için herhalde.
Herhalde.
Bu iş sürüyor ama ya böyle inanılmaz da çok, ya işte kim var? Kalinina ile işi beraberler.
Eskilerden Lina vardı.
Belinda Bencic'in fizyosu aynı zamanda erkek arkadaşı. Ama yine de o da bir parçası bence. Yani ilginç iş açıkçası.
Zaten baba kız ilişkisi çok var. Yani geçmişten sayarsan Mary Pierce'lardan tutup Reza'yı.
Çoğu da kötü örnekler yani. Georgie'nin babası, Reza'yı'nın babası, Mary Pierce'a sonradan öğrendik. Ona rağmen Grand Slam şampiyonluğu kazandı.
Dokic.
Dokic'in babası bambaşka bir facia. En uç örneklerden biri. Şarapova
bile.
Kızı yani, kendi adamı
korkmuştu. O kadar uç örnekti ama Şarapova bile kötü etkiledi.
Tabii, yani Kim Clijsters, Wozniacki ile babası... Evet. Ama orada da biraz İskandinav mesafeliliği giriyor ya. Onlar biraz daha becerebiliyor olsunlar ya. Babamsın ama tamam ya. O kadar.
O bile çok müdahil oluyordu bir ara.
Oluyordu, koçuna oluyordu. Evet. Burada İstanbul'u hatırlıyorsun. İniyordu sinirli. Tabii. V oyunu oynadı, anlatıyordu falan böyle. Yani bunun da etkisi var.
İstanbul'da
bence.
2009'da Rezai'nin babasıyla kavgasını, tartışmasını gördüm evet. Yani. Dedim felaket.
Ama herhalde Dokic'tir. Yani Yelena Dokic'in çok da beğenirdim. İlk Wimbledon'da yarı final yaparak bizi umutlandırmıştı. Artık Avustralya'da işte kort içi röportajları yaparken görüyoruz kendisini.
Şivyontek için diyeceğim bir şeyler var mı? O da bir sallantıda gibi gözüküyor.
Evet aslında. Yani burada kazandığı maçlarda da çok böyle alıştırdı tabii. Şimdi herkes kendi koyduğu standartların biraz kurban. 6-1, 6-2, 6-0'ları falan alışınca. Ya burada Collins'i çok rahat geçti ama Jank karşısında zorlandı. Wondrushova'yı ilk seti biraz çözmekte zorlandı.
Bir hafta önce Collins karşısında 3 sete gidiyor. Yani evet, zorlanıyorsun. Evet yani. Bir hafta 6-1, 6-0 iniyorsun.
Ama Collins yani bir sakatlık, bir rahatsızlığı vardı o gün. Yani biraz ritimsizdi. Hakikaten Goff karşısında da ters geliyor yani Goff'a. Avantajı her zaman var. İlk setten sonra ben ikinci seti alınca artık maçı kapatacağını düşündüm ama yani biraz hızlı kortları artık o adaptasyonu şey yapması gerekiyor yani. Yani çok fazla böyle dışarı kaçırdı. Uzun forehand'ini gördüm golf maçında. Bir kalibrasyon gerekiyor oyununa açıkçası.
Ya bir açıklaması var. Set kaybettiğimde bile bana karşı yapılan işte yorumlar, sosyal medyada nefretler inanılmaz diyor. Ben bunu inanamıyorum diyor. Dediğin gibi kendi standartlarını çok yükselttiği için hani kız set kaybetse, ne bileyim 7-5'te set kazansa zorlandı aynen, ya şuna aynen, bak falan aynen. deniyor. Tabii ki sosyal medyadan küfürler, kötü sözler de geliyordur. Belki biraz bunlar mı etkiliyor acaba? Yani bakmamaya çalışsa bile her ne kadar bir psikologla çalışıyor olsa dahi.
Yani mental hep iyi olmuştur.
İyi olmuştur. Yani bunlar da etkili olabilir bu dönemde. Yani kaybettikçe de daha fazla yorum geliyor. Daha
ben
fazla
de yaşıyorsam
daha fazla.
6-1, 6-0 kazanmak isterim her maçımı. Yani bunun bir şeyi yok ama dediğim gibi. Hakikaten 7-6'yı falan görüyorum mesela. 7-6, 6-3 izlemedim Wondrushova maçını. 7-6, 6-1 diyorsun. 6-1 dikkatini çekmiyor. 7-6 nasıl tiebreak'e gitmiş diyorsun. Hani bu biraz şey, su yolunu bulur herhalde. Roland Garros da öyle kazanmayınca çok dominant. İşte 2-3 setlik maçlar Hadad Maia zorladı. Buhova zorladı. Böyle bir kekrem stat bıraktı gibi herkes de yani. İlginç. Şviyontek gitti yani. Federer, Nadal şey beklentisi yarattı. Tam kendi yarattı bunu ama... bunun da baskısının altında kendisinin ezilmesi biraz saçma geldi.
Ezilmedi ona. Bence de bu şeyden şikayet, var, şikayet ediyor. Son olarak da Melisa Ercan'dan bahsedelim. Ülkemizi düne kadar çok iyi temsil eden bir tenisçiydi. Artık
çok iyi temsil etmesini umuyorduk.
Umuyorduk diyor geleceklere. Artık Avustralya için mücadele edecek. Tabii bu da bir nevi beyin göçü, bir kas göçü gibi tabii. Bir şey oluyor. Yani başarılar diliyoruz Melisa'ya. Hani kimse yani suçlayan varsa da suçlamasın sonuçta. Kendi tercihi bu insanların. Ona da başarılar diliyoruz. Umarız Melisa gibi birçok tenisçi daha yetiştiririz ve bunu bünyemizde tutabiliriz.
Buradan gerekli dersler alınmalı. İyi irdelenmeli. Neden böyle bir karar verdiği iyi anlaşılmalı ve bir dahakine böyle bir şey olmaması için de
daha çok çalışmalıyız.
Şeyler yapılmalı gibi. Yani tek tük çıkarıyoruz üst seviyede. Üzücü yani üzücü. Başarılar dileyelim kendisine. Yani Melisa Ercan bu konuda aslında herkes bir noktada kendi adına en iyi kararı vermek zorunda. Aynen. her zaman Türkiye'de doğmuş büyümüş, Türkiye'de yetişmiş bir oyuncu olarak farklı bir bayrak altında olsa bizi temsil edecek yani. Bu da bundan bir şey götürmüyor. Biz onun başarılarıyla sevineceğiz, burada yer alacağız, konuşacağız. Umuyoruz ki istediği seviyeye ulaşır. Biz evet. Bernard Tomic'i bir ara devşirmeyi düşünüyorduk. Tam tersi oldu, biraz tatsız oldu, o geldi aklıma.
Güzel örnek, güzel evet. Örnek. Yayınımızın sonuna geldik, süre bitti. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.